Arzum Okkan'ın katkılarıyla hazırlanan Kerem Köfteoğlu ile Çin'deki Türkler başlıyor.
Merhabalar, Doğu'daki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türklerle yine karşınızdayız. Bugün çok önemli, çok değerli bir konum var. Pekin Ticaret Başmüşavirimiz Sayın Hakan Kızartıcı. Sayın Başmüşavirim, rica etsem öncelikle biraz kendinizi anlatır mısınız?
Merhaba Kerem Bey, tabii ki. Ben Hakan Kızartıcı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1995 yılında mezun olduktan sonra Ocak 96'da o zamanki Dış Ticaret Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak göreve başladım. 2001-2003 arasında ABD'de yaptığım uluslararası işletme master'ı ve 2007-2010 arasında yürüttüğüm Üsküp Ticaret Müşavirliği görevlerim dışında bakanlıkta bir ihracat genel müdürlüğünde çalıştım. Burada silsile halinde tüm basamaklarda görev aldım. Sonrasında da Pekin'deki görevimden önceki son 5 yılda da şimdiki yapısıyla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldım. Haziran 2019'da Pekin'e geldim. O tarihten beri de Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği'nde Ticaret Başmüşaviri olarak görevimi sürdürmekteyim.
Sayın Başmüşavir, çok iyi bildiğiniz üzere Türkiye hükümeti yeniden Asya politikası gereği Çin'le olan ilişkilerini, hatta Asya ülkeleri, Asya Pasifik ülkeleri olan ilişkilerini geliştirmeye başladı. Daha da geliştirmeye başladı. İki ülke arasındaki son ekonomik durumu biraz özetler misiniz?
İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 21-26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu rakamlarla Çin, Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı oldu. Ancak bu 26 milyar dolarlık ticaret hacminin maalesef sadece yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmı bizim Çin'e ihracatımız. Yaklaşık 23 milyar dolarlık kısmı ise ithalatımız. İthalatımızın önemli bir kısmını ise cep telefonları, bilgisayarlar ve genel olarak elektronik ürünleri ve makineler oluştururken bizim ihracatımızın yarısından fazlası Çin sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ham madde ve ara mamullerden oluşuyor. Maalesef bu tablo çok uzun süredir böyle devam ediyor. Uzun yıllardır ihracatını yaptığımız bu ürünlerin yanı sıra asıl ülke olarak çok daha güçlü olduğumuz ve özellikle kendi coğrafyamızdaki ülkelere başarıyla ihracatını gerçekleştirdiğimiz nihai tüketiciye yönelik sanayi ve gıda ürünlerimizi de daha fazla miktarda Çin'e ihraç etme çabası içindeyiz hep birlikte. Bu yıl ilk 8 aylık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %45 artışla 2.4 milyar dolara ulaştı. Hala rakam tabii çok büyük, değerlendiremeyiz Çin'in büyüklüğünü düşündüğümüzde ama bu sene ilk defa 4 milyar dolar başı barajını inşallah ihracatta aşacağımızı umuyoruz.
Çin'in artık dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğu söyleniyor. Rica etsem böylesine büyük olduğu söylenen ülkenin temel bazı ekonomik göstergelerini bizimle paylaşır mısın?
Tabii. Malumunuz 2020 itibariyle Çin 15.4 trilyon dolarlık bir ekonomi. Bu büyüklüğüyle ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Zaten satın alma gücü paritesiyle 2014 yılından beri dünyanın en büyük ekonomisi durumunda. Kişi başına düşen milli geliri geçen sene itibariyle 11 bin dolara yaklaşmış durumda. Yani ayrıca da şunu da belirtmek lazım. Çin olağanüstü bir dış ticaret rakamına sahip. 2020 itibariyle Çin'in dış ticaret hacmi 4.6 trilyon dolar. Bunun 2.6 trilyon dolarlık kısmını Çin'in dünyaya ihracatı oluştururken yaklaşık 2 trilyon dolarlık kısmı da ithalat. Gördüğünüz gibi 600 milyar dolar gibi olağanüstü bir dış ticaret fazlası var Çin'in. Ayrıca Çin pandemiye rağmen 2020 yılını %2.3'lük bir pozitif büyümeyle kapatan tek başa ekonomi. Yani işin içine bizi de katacak olursak G20 ülkeleri içerisinde 2020'yi pozitif büyümeyle kapatan iki ekonomiden biri. Malum diğeri de biziz. Bildiğiniz gibi Çin çok büyük ve çok dinamik bir ekonomi. Bu dinamizmin etkisiyle pandemiye, ticaret savaşlarına, küresel gerginliklere, pandeminin yarattığı başta lojistik ve tedarik zincirlerindeki kırılmalara rağmen Çin'e sadece geçen yıl gelen yabancı sermaye rakamı 163 milyar dolar. Bu anlamda Türkiye'de hala çok fazla ilgi çekmiyor ama Çin dünya ekonomisinin en büyük aktörlerinden biri ve daha da büyüyerek bu konumunu sürdürecek tabii ki.
Sayın Başmüşavirim, sizin de çok iyi bildiğiniz üzere mevcut durumda Çin dünya ithalatında %11 gibi pay alıyor. Fakat uygulamaya konan çifte dolaşım ya da ikili dolaşım politikasının bunu daha da arttıracağı öngörülüyor. Bu noktada Türk ihraç ürünlerinin alabileceği bir, burada onların önüne çıkan bir fırsat var mı?
Teşekkür ederim. Tabii öncelikle bu çifte dolaşım kavramı ile ilgili birazcık bir açıklama yapmakta fayda var. Bildiğiniz gibi 1978 yılında Deng Xiaoping önderliğinde Çin ekonomisi dışa açılmaya başladığından bu yana gösterdiği olağanüstü performansta en büyük payı ihracat almış. Ancak sadece ihracata dayalı büyüme modelinin çok uzun süre sürdürülemeyeceği çok açık. O yüzden Çin hükümeti ihracatın yanı sıra 1.4 milyar dolar insandan oluşan ve her geçen gün alım gücü yükselen Çinli tüketicilerin içeride daha fazla tüketmesine hedefliyor. Bildiğiniz gibi Çin halkının tasarruf eğilimi çok yüksek. Bu tasarrufların ekonomik aktiviteye katılması Çin yönetiminin önceliklerinden bir tanesi. Ayrıca yine bildiğiniz gibi özellikle son yıllarda küresel ticaretteki gerginlikler artmaya başlamış durumda. O yüzden Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi Çin ekonomisini uluslararası risklerden olabildiğince korumak amacıyla da iç dolaşım ve uluslararası dolaşıma eşit şekilde ağırlık vermeyi hedefliyor. Malum dünyanın en büyük ve en dinamik bir iç pazarlarından birisinden bahsediyoruz. Çifte dolaşımın veya bir başka ifadesiyle ikili dolaşımın bize olası etkilerine gelecek olursak aslında bu strateji uyarınca Çin'in daha fazla ithalat yapacağına dair herhangi bir işaret yok. Öyle bir açıklama da yok. Aksine içe kapanma demeyelim ama kendi iç dinamiklerine daha fazla bel bağlama diyebileceğimiz bir yaklaşım söz konusu. Bu yaklaşımla özellikle daha nitelikli yabancı sermayenin Çin'e çekilmesi, yani Çin ekonomisinin daha çok ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji yatırımlarının ülkeye çekilmesinin hedeflendiğini söylemek mümkün. Bu noktada firmalarımıza sıklıkla başka vesilelerle de belirtmeye çalıştığımız gibi bu yeni yaklaşım uyarınca Çin'de yerleşik olmak her zamankinden daha fazla önemli hale gelmeye başladı. Çifte dolaşım konusunda son olarak şunu da belirtmemiz lazım. Çin hükümeti özellikle devlet şirketlerine daha fazla dışarı açılmalı yönünde işaret vermiş durumda. Bu kapsamda Türkiye olarak bizim de Çinli firmaların yapacağı yatırımlardan daha fazla pay almak için çabalarımızı artırmamız gerekiyor.
Sayın Başmüşavirim, Pekin'de görev yaptığınızdan bu yana başınızdan geçen unutamadığınız ilginç bir anekdotunuz illaki vardır. Rica etsem bunlardan birini bizimle paylaşır mısınız?
Tabii elbette değişik anılarımız ve anekdotlar oldu ve oluyor. Covid'den sonra daha da fazla oluyor ama Çin'i iyi bilen veya hala hazırda Çin'de yaşayan dostlarımız gayet iyi bilecekler ki Çin'de nakit para kullanımı neredeyse sıfırlanmış durumda. Bu gerçekten çok etkileyici bir durum. Biliyorsunuz Türk bankacılık sektörü de dijitalleşme konusunda çok iyi bir noktadadır ve kart kullanım oranı dünya ortalamasının çok üzerindedir. Ama Çin'de WeChat Pay, Alipay gibi uygulamalar sayesinde günlük hayatta neredeyse tüm ödemelerinizi cep telefonundan yapıyorsunuz. Bu hakikaten hayatı çok kolaylaştıran bir unsur. Tabii ki kontrol boyutu da var ama gerçekten günlük hayatta çok kolaylaştırıcı bir unsur. Normalde yeni bir ülkeye yaşamak için gittiğinizde, görevli olarak gittiğinizde önce bir bankada hesap açarsınız. Çin'de bankada hesap açmadan önce bir cep telefonu aboneliği almanız gerekiyor. Ki kuracağınız WeChat hesabına banka hesabınızı bağlayabilirsiniz. Bir de şunu belirtmek lazım. Ben tabii evveliyat görevlerim uyarınca Çin'in birkaç şehrine, örneğin Pekin'e, Şanghay'a, Guangzhou'ya resmi ziyaretler kapsamında gelmiştim farklı zaman dilimlerinde. Herhalde Pekin'e en son 2013'te gelmiştim. 2019 Haziran'ında bu defa ticaret başmüşaviri olarak geldiğimde aradan sadece 6 yıllık kısa sayılabilecek bir zaman geçmiş olmasına rağmen çok ciddi olumlu değişiklikler gördüm burada. Bu anlamda Pekin'deki zenginleşmenin arttığını gördüm. Yaşam kalitesindeki yükselmeyi, toplumun tüketim alışkanlıklarındaki önemli değişiklikleri, dijitalleşmeyi, tabii bütün bunlarla bağlantılı olarak da her şeyin çok daha pahalı olduğunu gördüğümü de belirtmem gerekiyor.
Bildiğimiz üzere ki biraz önce verdiğiniz rakamlardan da görüldüğü üzere iki ülke arasındaki ticarette Türkiye aleyhine olan bir durum var. Sizin de içinde olduğunuz ve yakında resmi faaliyete geçecek olan Çin'de ticaret odamız var. Ticaret odamızın kurulmasıyla bu aradaki dengesizlik nasıl giderilmeli ve bu dengesizliğin aza indirilmesi noktasında sizce ticaret odamız hangi rolü üstlenmeli?
Evet, şimdi tabii sizin de bildiğiniz üzere hazırlık çalışmalarına bizim de nezaret ettiğimiz ve destek verdiğimiz bu odanın kuruluşu hem Çin'deki Türk iş unsurlarının organize olması ve bu sayede Çin'deki görünürlüğümüzün artırılması hem de hala yüzünü Doğu Asya'ya çevirmesini tam olarak sağlayamadığımız Türk iş dünyasının büyük ve önemli aktörlerinin daha fazla ilgisini Çin'e çekilmesi açısından bu odanın kuruluş çalışmalarının önemli olduğunu hakikaten belirtmek istiyorum. En başta konuştuğumuz gibi ülkelerimiz arasındaki dış ticaret ilişkilerinde Türkiye aleyhine büyük bir açık söz konusu. Elbette bu tabloyu akşamdan sabaha değiştiremeyiz. Ama yavaş yavaş farkındalığı artırmak için çabalarımızı artırabiliriz. Burada artık geleneksel pazarlarımız diye nitelendirebileceğimiz Avrupa, BDT ülkeleri, Orta Doğu'da önemli başarılar sağlamış olan Türk ihracatçılarımızın Çin'i sadece ürün ithal edecek bir ülke olarak değil, aynı zamanda olağanüstü bir pazar büyüklüğüne sahip, her geçen gün alım gücü yükselen, ithal ürün talebi giderek artan ve 400 milyonu aşkın insandan oluşan bir orta ve üst sınıfa sahip bir ülke olarak değerlendirmesini sağlamamız lazım. Doğal olarak biz devlet olarak bu çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ama sadece devlet veya sadece özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle yürütülecek çabaların yetersiz kalacağı aşikar. İşte o yüzden devlet ve özel sektör olarak yaratılacak sinerji açısından sivil toplum örgütlerinin önemi zaten söylemeye de gerekiyor. Bu noktada işte ben Çin Türk Ticaret Odası'nın bizlerle işbirliği içerisinde çok önemli görevler üstleneceğini ümit ediyorum hakikaten.
Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanlığımız Çin'de e-ihracat ya da e-ticaret konusunda firmalarımızı bilgilendirici son derece güzel bir çalışmalar yaptı. Siz orada gözlem yapan ve bir de işiniz gereği ticareti de yakından izleyen bir bürokrat olarak rica etsem e-ticaret konusunda ne gibi fırsatlar verdi? Burada Türk firmalarının yararlanması için en azından neler önerebilirsiniz? Daha doğru bu kanalı kullanabilmesi için.
Teşekkür ediyorum. Evet, bu çalışma arkadaşlarımızın bu çalışması gerçekten güzel bir çalışma oldu. Müşavirliğimiz ve Anakara Çin'deki diğer ateşeliklerimiz olarak biz de önemli destek verdik bu çalışmaya. Bu çalışma tabii içeriğindeki teknik bilgiler kadar, hatta belki ondan daha önemli olarak yarattığı farkındalık açısından bence çok önemli. Özellikle Tmall ve JD ile firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla birçok online toplantı yaptık. Bu bilgilendirme toplantılarını önümüzdeki haftalarda ve aylarda da devam etmeyi öngörüyoruz. Ama şurada tabii çok önemli taşıyan bir hususu da belirtmekte fayda görüyorum. Evet, ticaret tüm dünyada ve özellikle Çin'de gelişen bir trend ve çok önemli. Gerçekten de özellikle sınır ötesi ticaret sayesinde tüketiciye gerçek anlamda bir tık uzaklıktasınız. Ama konunun bütün gereklerini eksiksiz yerine getirmeniz halinde. İşte burada şunu belirtmemiz lazım. E-ticareti doğru anlamamız lazım ve doğru anlatmamız lazım. Birçok platformda e-ticaret konusu sanki bir büyülü değnekmiş gibi sunuluyor. Ama konunun detayına hiç girilmiyor. Aslında e-ticaretin kurulması gereken organizasyonel yapı, lojistik, gümrükleme, depolama, reklam, pazarlama ve dağıtım açısından geleneksel normal ticaretten hiçbir farkı yok. E-ticarette de bu unsurları eksiksiz ve hatasız olarak yerine getirmeniz gerekiyor. Onun üstüne yapacaklarınızla e-ticarette başarı sağlayabilirsiniz. Bunun altını çizmekte fayda var. Türkiye'deki birçok insanın ve firmamızın Çin'i hala çok ucuz iş gücü sayesinde ucuz ve kalitesi düşük ürünlerin üretildiği, bununla bağlantılı olarak her şeyin ucuz olduğu bir ülke olarak gördüğünü hala görüyoruz maalesef. Belki bundan 15-20 sene öncesine kadar durum böyleydi ama artık böyle olmadığını gerçekten kolaylıkla söyleyebiliriz. 40 yılı aşkın bir süredir sağladığı olağanüstü ekonomik büyüme sonucunda yükselen alım gücü sayesinde artık Çin çok pahalı bir ülke. Hizmetlerin de çok pahalı bir ülke, olduğu bir ülke. Bu sebeplerle de hele de Çin'de hem Çinli şirketler hem de dünyanın en büyük markalarının çok sert rekabetinin yaşandığı Çin pazarında e-ticaretin yüksek maliyetli olduğunu da belirtmemiz lazım. Peki çok pahalı diye girmeyecek miyiz? Tabii ki gireceğiz. Dünyanın bütün önemli ihracatçı ülkeleri burada bu pazarda nasıl ürün satıyorsa biz de bu pazarda var olmak için tüm çabamızı göstereceğiz. Ortak açılacak e-mağazalarla bu maliyetleri düşürmenin yollarını bulmaya çalışacağız ki çalışıyoruz. Bu amaçla çok hakikaten iyi organize olmamız lazım. Hem Türkiye olarak merkezde hem de buradaki bağlantılarda. Türkiye'deki kuruluşlarımızı elimizden geldiğince yönlendirmeye ve organize etmeye çalışıyoruz bu kapsamda ve er ya da geç başarılı olacağımızı ümit ediyoruz. Buna inanıyoruz gerçekten. Belki biliyorsunuz ama yine de belirtmekte fayda görüyorum. Kısa bir süre önce Ticaret Bakanlığımızda İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde bir e-ihracat dairesi kuruldu. Oradaki arkadaşlarımızla da sık sık görüşüyoruz. Kendi aramızda online toplantılar yapıyoruz. Şimdi şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi şimdiden böyle söylemeye gerek yok ama inşallah zamanı geldiğinde güzel haberler de verebileceğimizi ümit ediyorum.
Sayın Başmüşavirim, lojistik uzmanları Türkiye'den Çin'e kalkan ihracat trenlerinin potansiyelinin yılda 20 trenden fazla olabileceğini söylüyorlar. Bu gerçekten böyle bir potansiyel var mı sizce? Bu potansiyel eğer kullanılamıyorsa bunun önündeki engeller ne olacak?
Şimdi bu tren konusu gerçekten gündemimizi meşgul ediyor. Önemli bir konu. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgını küresel ticarette çok büyük sorunlar yarattı. Bunlardan bir tanesi de bütün dünyadaki taşımacılık sektöründe yarattığı olağanüstü dengesizlikler. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli konular, dünya ticaretinin %95'ten fazlasının gerçekleştirildiği deniz yolu taşımacılığındaki konteyner sıkıntıları, özellikle 2020 yılının bahar aylarından beri bazı ülkeler kapanırken bazılarının açılması sebebiyle giden konteynerların uzun süre geri gelmemesi, bununla bağlantılı olarak da kopan tedarik zincirleri gibi konular. Aslında Avrasya kıtasındaki demiryolu taşımacılığının giderek daha da büyümesi COVID'den önce hızını artırarak devam eden bir süreçti. Çin'den batıya doğru bir sürü demiryolu hattı inşa ediliyordu zaten. Ama COVID salgını bu süreci mecburen daha da hızlandırdı. Tabii burada uluslararası ticarette deniz yolu taşımacılığının ağırlığının azalacağından bahsetmiyoruz elbette. Çünkü bir tren seferiyle genel olarak ortalama 50 tane 20 konteyner taşınabilirken dünyanın en büyük bazı konteyner gemileriyle 20 bin tane 20'lik konteyner taşınabiliyor. Ama deniz yolu taşımacılığının özellikle zaman hassasiyeti bulunan bazı ürün grupları için önemli bir alternatif olarak ortaya çıktığından söz ediyoruz genel olarak tren yolunun önemi açısından. Yani tren yolu deniz yoluna göre daha hızlı, hava yoluna göre de daha ucuz. Ara bir mod olarak düşünülebilir. Aslında Avrasya kıtasında demiryolu kullanımının artmasının en temel sebebi yine Çin'in Avrupa'ya giden lojistik yollarını çeşitlendirmeye yönelik milli stratejisi. Bu Belt and Road kapsamında da zaten bunu hep dile getiriyor. Bunun sonucu olarak da 2020 yılında Çin'den Avrupa'ya gerçekleşen tren sefer sayısı bir önceki yıla göre %50 oranında artarak 12.400 olarak gerçekleşti. Tabii bu konteynerların geri dönerken dolu gelmesi de bu taşımacılığın maliyeti açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi Türkiye'den Çin'e demiryolu ile ihraç ürünlerimizin taşınması konusuna gelecek olursak, öncelikle bizim Çin'e ihracat kompozisyonumuz açısından, tabii ki zaman zaman ham madde niteliğindeki ürünler de taşındı ama demiryolu taşımacılığının daha çok dökme ürünler yerine biraz önce de değindiğim gibi konteynerle taşınması avantajlı ürünler için daha elverişli olduğunu hatırda tutmamızda fayda var. Bir de tabii ki bir tren seferinin oluşturulabilmesi için en az 42-43 civarında konteyner doldurulması gerekiyor ki bu sefer feasible olsun. Şu ana kadar hep birlikte ülkemizin Çin'e ihracatında demir yolunun çok iyi bir alternatif olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Ama halen bu potansiyeli tam olarak kullanabildiğimizi çok söyleyemeyiz. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen ilk ihracat seferimiz hatırlarsınız zaten. Bu seferimizden bu yana yaklaşık 10 tane ihracat treni seferi gerçekleştirdi. Bu seferlerle çeşitli Türk ürünlerimiz Çin'e ulaştı. Ama bu sayıyı arttırmak için çok çeşitli kanallarda ve çeşitli nesnelerle çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız gerektiğini belirtmek lazım burada.
Son dönemde Çinli firmalarla iş yapan Türk firmaların ödemeler konusunda bazı sıkıntılar yaşadığına ilişkin bilgiler geliyor. Bu konuda eminim size de bir takım şikayetler, bir takım sorunlar iletiliyordur. Burada size gelen şikayetlerden yola çıkarak genelde bizim şirketlerimiz hangi hataları yapıyor ve bu hataların tekrar edilmemesi noktasında orada karşılaştığınız durumdan dolayı onlara, Türk firmalara neler öneriyorsunuz?
Şimdi burada şunu bir kere söylememiz lazım. Malum dünya çok değişik bir dönemden geçiyor. Hem ticaret savaşları zaten gündemdeydi. Üstüne COVID geldi. COVID'in yarattığı lojistik sıkıntılar çok had safhaya ulaştı ve de bütün emtia fiyatlarında dalga boyu çok büyük fiyat dalgalanmaları yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla birinci söylenmesi gereken şey şu ki özellikle emtialarda malumunuz bu ürünler dünyadaki bütün platformlar tarafından an be an fiyatı takip edilen ürünler, edilebilen ürünler. Arzı, talebi her zaman için kolaylıkla görülebilen ürünler. Dolayısıyla biz son dönemde maalesef bu konularda bazı firmalarımızın, Çinli bazı firmalar veya firma görünümlü kişiler tarafından sıkıntıya sokulduğunu görüyoruz. Şunu belirtmek lazım. Uluslararası fiyata, piyasada diyelim ki 10 dolarlık bir ürünü birisi size 5 dolara satacağını iddia ediyorsa ondan uzak durmak lazım. Yani malumunuz bizim ticaret sistemimizde basiretli tüccar kavramı vardır. Doğal olarak biz kimseyi ticaret yapmaktan alıkoyamayız ama basiretli tüccar olarak davranmasını kesinlikle firmalarımızdan öneriyoruz. Çünkü sonrasında malum beraber üzülüyoruz. Burada biz kendilerine tabii ki şunu belirtmek lazım. Biz ticaret müşavirlikli olarak doğal olarak Türkiye'nin ihracatının artırılmasını birinci odağımıza koyarız. Görev tanımımız itibariyle. Ancak görev yaptığınız ülke Çin olunca firmalarımızın da yoğun olarak buradan ithalat yaptığını düşününce ve de yaşanacak parasal sıkıntılarda ülkemizin parasının maalesef kaybedileceğini düşündüğümüzde biz firmalarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada temas kurdukları Çinli firmaların araştırılmasını istediklerinde biz buradaki Çin odalarından, CCPIT'lerden ilgili firmaların kuruluş yıllarını, kuruluş sermayelerini, herhangi bir kötü sicillerin olup olmadığını araştırabiliyoruz. Ve bazen şunu da ama görüyoruz. Firmamız soruyor, diyor ki böyle bir firmayla çalışmayı planlıyoruz, bakabilir misiniz? Bakıyoruz, önermiyoruz bunu diyoruz. Şu gerekçelerle. Bu firmadan uzak durun diyoruz. Ona rağmen maalesef ticaret yapıldığını görüyoruz. Sonra da geliyor maalesef sıkıntı yaşadım diye firmamız bize başvurduğunda da beraberce üzülüyoruz. Çünkü yani işte biraz önce o basiretli tüccar kavramından ondan bahsettim. Olabildiğince dikkatli olmakta, para transferleri konusunda çok çok dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Uluslararası ticarette uygulanan yöntemlerin dışına çıkılmamasını sağlık veriyoruz. Genel olarak çok kabaca bunları söyleyeyim. Tabii söyleyecek çok şey var onunla ilgili.
Şüphesiz. Benim son bir sorum olacak. O sorumu bitirdikten sonra sizin eksik kaldığına inandığınız şeyleri eklemenizi özellikle rica edeceğim. Sayın Başmüşavirim, sizin de bildiğiniz üzere Çin'de yılda binlerle ifade edilen fuarlar yapılıyor. Ama bunlardan herhalde en önemlisi Canton ve Çin ihracat fuarıdır. Bu sene bildiğimiz üzere pandemiden dolayı seyahat kısıtlamaları ve dolayısıyla kimse gidemiyor. Ama önümüzdeki yıla hazırlık anlamında geçmiş yıllarda yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaları adına ne gibi hazırlıklar yapmalarını öneriyorum.
Evet, bu soru için ayrıca teşekkür ediyorum. Şöyle, çünkü burayı doğru algılamış ve burada bulunma cesaretini göstermiş az sayıda firmamız dışında Türk iş dünyasının çok önemli bir bölümünün Çin pazarını, Çin kültürünü ya hiç bilmediğini ya da eksik bildiğini söylememiz gerekiyor. Biraz önce belirttiğim gibi Çin pazarı çok büyük ve dünyanın tüm önemli ülkeleri burada. Ama genel olarak biz yokuz. O yüzden hem görünürlük sağlamanın hem de dünya ticaretinde ve Çin pazarında neler olduğunu gözlemlemenin en önemli yolu hala fuarlara katılım sağlamaktan geçiyor. Uzun yıllardır bazı firmalarımızın Çin'deki bazı fuarlara düzenli olarak geldiğini biliyoruz. Ama çoğunlukla ithalat için maalesef. Oysa sizin de belirttiğiniz gibi aslında sembolik de olsa firmalarımızın Şanghay İthalat Fuarı ve benzeri ithalat fuarlarında bulunması, markalarını göstermesi, bu hususlar kadar önemli olarak bu fuarlara düzenli olarak katılım sağlaması çok önemli. Çünkü Çin iş kültüründe kısa vadeli, vadenin önemi çok az. Önemli olan uzun vadeli iş yapmak ve karşılıklı güveni oluşturarak sürdürülebilir iş kültürü. Örneğin bu yıl işte biraz önce bahsettiğim gibi Şanghay'da dördüncüsü yapılacak Şanghay İthalat Fuarı'nın. Yani China International Import Expo isimli kısaca CII Fuarı'nın. dördüncüsü yapılacak. Bu örnekte elbette sembolik bir taahhütten bahsediyoruz ama daha önce bu fuara katılan firmalarımızın çok da umduklarını bulamadıklarını da biliyoruz. Ama işte o görünürlüğü sürdürmek ve ben bu pazarda var olmak istiyorum mesajını vermek için bu tip fuarlara katılmak gerçekten gerekti. Tabii pandemiden dolayı her şey aksadı. Ama inşallah kısıtlamaların kalkacağı zamanlarda gerek CIA'ya yani Şanghay Tarih Fuarı'na gerek CIAL ve FHR gibi fuarlar başta olmak üzere firmalarımızın kendi sektörlerinin önde gelen fuarlarına katılım sağlamalarına büyük yarar olduğunu arkadan tekrar belirtmek istiyorum.
Benim sorularım bitti Sayın Başmüşavirim. Sizin özellikle eksik kaldığına ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Buyurun söz sizde.
Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii diğer birkaç hususun yanında bu söylediklerimizin yanı sıra marka tescili konusu çok önemli. Çin için söylüyorum, Çin özelinde de. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere uluslararası ticaretle ilgili dünyadaki hemen hemen bütün uluslararası örgütlere ve anlaşmalara taraf. Bu kapsamda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO'ya da taraf. Ancak markanızın WIPO'da tescil ettirilmiş olması, WIPO üzerinden tescil ettirilmiş olması Çin'de de size tam koruma sağlayacağı anlamına zaman zaman gelmeyebiliyor. Şimdi Çin'in gelişmişlik düzeyi arttıkça, ürünlerinin kalitesi, teknolojik seviyesi arttıkça Çin makamlarının fikir mülkiyet haklarını ve markaların korunması konusuna verdiği önem de artıyor. Elbette artıyor ama bununla birlikte markalı ürünlerinizin taklit edilmesini önlemek ve genel olarak markanızın Çin'de korunmasını sağlamak için Çin Marka ve Patent Ofisi'nden tescilini hatta Çince karakterleri de içerecek şekilde yaptırmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz markanızın korunduğunu sanıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki daha ilk adımdan sorunla karşılaşmışsınız. Şunu da belirtmek lazım. Marka tescil işleminizin, ürünlerinizin Çin piyasasına girmeden önce bitirilmiş olması çok önemli. Bazen bir bakıyoruz ki bir Çinli hem de yıllar önce gidip sizin markanızın tescilini kendi üstüne yaptırmış. Böyle durumda ya o kötü niyetli kişi veya firmaya yüklü bir para ödemesi gerekiyor firmamızın ya da dem gibi Çin piyasasına daha giremeden geri dönmesi gerekiyor. O yüzden henüz Çin'e ihracatı olmayan ama bu devasa Çin pazarına açılmayı planlayan firmalarımızın diğer tüm hususların yanı sıra ilk yapmaları gereken şeylerden birisini marka tescil konusunu halletmek olduğunu, markası tescilli olduğunu düşünüyorsa bunu tekrar kontrol etmek anlamında, tescilli değilse önce tescil ettirmesi anlamında bu konuları halletmesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum ben de bu sorular için.
Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Unutmayın, Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Arzum Okkan'ın katkılarıyla hazırlanan Kerem Köfteoğlu'yla Çin'deki Türkler sona erdi.